Ayrım 13, sayfa 111. Esir şehrin fedaileri, Taylan Sorgun. Kendi hayatlarına ait zamanları hiç olmamıştı ki. Onların kendi hayatlarına ait çok az hatıraları vardı ama hayata dair de çok şeyler yaşadılar. Ta o zamanlar bizim olan sevgili Rumeli dağlarında namussuz emperyalizm var ya, İşte onun ortaya çıkardığı katil sürüleriyle vuruştular. Çöllerde vuruştular. O zamanki Arap şeyhlerinin İngiliz altınlı ihanetleriyle ordularımızın arkadan vuruluşlarını yaşadılar. Balkanlarda vuruşurlarken Çanakkale'de, Sina'da, Kanal'da, Kafkas cephesinde, Sarıkamış'ta vuruştular. Çöllerde Arap şeyhlerinin arkadan vuruşları sürerken Anadolu topraklarında Ermeni çeteleri onların başında oldukları ordularımızı arkadan vurdular. Trablusgarp, Kaliçya destanlarında hayata dair çok şeyler yaşadılar ama kendi hayatlarına ait çok az hatıraları vardı. Mütareke demişti İstanbul hükümeti. Ne mütarekesiydi canım, tam bir teslimiyet. 30 Ekim 1918 Mondros. Üsteğmen Cemil cepheden dönmüştü. Çengelköy'deki ahşap İstanbul evinden çıktı. Geldiği gün annesi Cemile Hanım gencecik evladını karşılarken baktı, baktı. ''Saçların kırlaşmış oğlum'' dedi, sarıldı. Cemil askerden kalma kaputunu giyerken annesi Cemile Hanım Cemil'in beline yerleştirdiği silahını gördü. Oğlum dedi, padişahın emri varmış, zabitler silah taşıyamazmış İstanbul'da. Gazete yazdı dedi. Cemil umursamadı, evden çıktı. Ellerini yıkanmış asker kaputunun cebine soktu. Köşedeki evde ta kaç yıl önce sözleştiği sevdalısı vardı. Cemil cephedeyken ince hastalıktan hayata küsmüş ve rahmete kavuşmuştu. Cemil'in hayatında kendine ait tek hatıra oymuş. Ama cephelerde hayata dair çok şey görmüşler. Cephelerde kaç bahar gördük, kaç kış geçirdik, onca yılın ne baharını sayabildik ne de kışlarını, ne çiçeklerin açtığını görebildik ne de kardelen çiçeklerini. Yüzbaşı Celal'in dalıp gittiğini gören bir alay Galatalı Şevket, nedir diye sorduğunda öyle dedi Yüzbaşı Celal. Doktor Münir, öyle yaşadık, lakin asıl mesele o zamanlar artık kendi tarihimizi kendimizin yazması zamanların başıydı. Koca imparatorluk Düveli Muazzama tarafından önce müstemlikeye döndürüldü. Anadolu toprakları asırlar önce gelip vatan tuttuğumuz topraklar. Mustafa Kemal Paşa Selanik'te 3. Ordu'da iken demişti ya, önce iktisadımızı ele geçirdiler, sonra istedikleri kanunları yaptırıp üzerimizde hakimiyet kurdular demişti ya. Doğruydu. İşte asıl o zamanlar biz başladık kendi tarihimizi kendimiz yazmaya. Bizim iddiatçılığımızda esaslardan birisidir bu. Başta geleni desem yeridir. Miralay Hikmet bir duvara doğru yürüyüp öteki duvara dönerken, Münir doktor doğru dersin, doğru dersin de şimdiki zamanda tarihi nasıl yazmak var? Patriot Ömer Bey, elbet yazılacak millici, yani iddiatçı usulüyle, yani vuruşmakla. Vuruşmadan tarih yazılabilir mi? Vuruşmadan tarih yazmaya kalkmak demektir ki başkalarının dediğini divtire kağıda geçirmektir. Öylesi başka türlü esirliktir. Ya sen ne dersin Dayı Maksut? Vuruşmak öyle yazmak derim diye kestirip attı Dayı Maksut. Esir şehir gecesinde böyle denilirken balıkçı Salih Reis geldi ve söylemiş olduğunuz veçile damat Ferit'e milliciler diye jurnal ettiklerinin kağıdını veren Baba Ali'deki üst katip Veysel Efendi'ye yapma etme demiştik. Nasihat etmiştik lakin durmaz. İcabı ne olmalı diye böldü sohbeti. Dayı Maksut kestirip attı. Öyle ise icabı... Vazife düştü Kehribar Ali ile Rumelili Deli Ömer'e ve bir gece Veysel Efendi paytonu ile evine dönmüştü. Kehribar Ali silahını başına dayadı jurnalcinin. Sabaha karşı esir şehrin bir sabahına karşı Kehribar Ali Salih Reis'e geldi. Bir tuhaftı hali. Bekletmedi reisi. Tam icabını yapacaktı. Kapıdan küçük bir çocuk çıktı, sarıldı adama baba diye. Hani şekerim geldi mi baba dede? Acıdım çocuğa, kaldı vazife öylece. Ne dersen de. Salih Reis duraksamadan uygununu yapmışsın, doğru yapmışsın. Jurnalci bilmekteydi dayı maksudu. Gece vakti çıktı önüne. Günahlar işlemişim ve artık emriniz olursa ölmek de kabul. Doktor Münir ve Paşa. Veysel Efendi artık damat Ferit sırlarını taşıyacaktı dayı Maksud'a. İttihatçıların sayılı isimlerinden Doktor Münir, Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinde Mustafa Kemal Paşa ile geçmiş zamanları konuşurken Doktor Fahri pür dikkat dinlemekteydi. Mustafa Kemal Paşa Doktor Münir'e Beyaz Kule gecelerinden açtı sözü. Doktor Münir Bey'in derin tarih bilgisini görmüştü geçmiş zamanda. Münir Bey, Selanik'te Beyaz Kule'de geceleri sohbetlerimizde siz bir gün gelecek emperyalist Anadolu'yu işgal etmeye çalışacaklar. Çünkü Anadolu onlar için mühimdir demiştiniz. Cemiyetin gizli zamanlarıydı. Hatta İttihat ve Terakki'nin bir gizli kongresinde de öyle söylemiştiniz. Yalnız kalmıştınız düşüncenizde, zaman sizi haklı çıkardı. Mustafa Kemal Paşa sigarasından adeti veçile derin bir nefes çekti. Peki Münir Bey ya şimdi dedi. Doktor Münir, sizi ilk zamandan beri biliriz. Ordu lazımdır. Orduya bir komutan icap eder. Velakin yalnız başına komutanlık da yetmez. Talat Bey sizin için askerlikte komutanlıkta büyük ustadır. Savaşlarda gördük bunu. Aynı zamanda siyaseti dünya siyasetinin gibidir. Aynı zamanda karar verdi mi dönmez demişti. Arkadaşlar hep sizden söz etmekteler. İttihatçı da bir siz vardır bilirsiniz. İşte o söze uygun olarak derim ki başta olursanız vurup yarıp geçeriz. Sabahın ilk ışıklarında Doktor Münir Şişli'deki evden Doktor Fahri ile birlikte çıktı. Bizi bu bataktan çekip alacak Sarı Paşa'dır diyordu. Gazete satan şehit çocuğu öteki arkadaşlarını bir köşede toplamıştı. Ötekilerin çoğu da şehit çocuklarıydı. Mintanları yamalı, ayakları ya çıplak ya da kunduraları delikti. Yapacağı işi de önce dayı Maksud'a söylemişti. Koynundan bir deste küçük el ilanı gibi kağıtları çıkardı ve çocuklara bir komutan gibi emirler verdi. Bu gece Beyoğlu'nda bu kağıtları asacaksınız. Zaptiyeye yakalanmak yok. Ve o gece Esir Şehrin o caddesinde birden kağıtlar uçuştu. Kağıtların üzerinde iki resim, birisi Ali Kemal, ötekisi Refik Cevat. Altında yazıyordu ki bunlar yedi düvelin adamları ihaneti vataniye suçu işlemekteler. Bir polis memuru çocuklardan birisini görmüştü. Tam ileri atılacaktı ki yanındaki öteki polis geri dur, iyi ederler. Geri dur diyen dayı Maksud teşkilatındandı. O Mustafa Kemal Paşa. Esir şehirde zaman akıp gitmekte. Yüzbaşı Cemil cephe arkadaşlarını bulmaya gitti. Sultanahmet de bir kahvede buldu onları. İstanbul inzivat komutanlarından Yüzbaşı Dayı Maksud'un adamları oradaydılar. Süleyman Sırrı tıbbiyeliydi. Geçerken baktı ki herkes oradadır. Kahvedekiler Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul dahi faaliyetlerini duyurmuşlardır. İşte o sohbette dediler ki, o Mustafa Kemal Paşa'dır, boş durmaz ki. Dayı Maksud, Doktor Fahri, Yenibahçeli, Yüzbaşı Şükrü, Kasımpaşalı Bahriye, Binbaşısı Muhittin Bey hep gittikleri mekanda, Asmalı Mescid'deki yerde oturmuşlardı. Düşünceliydiler, öfkeliydiler. Kim bilir belki de o gün İstanbul'un yağmurları da aralıksız sürmekte. Fahri Bey birden, hele bakın kim gelmiş dedi, baktılar. Rumelili Çolak Ali kapıdan girmekte. Çolak Ali denmesinin sebebi vardı. Rumeli de vuruşurken sol kolunun dirseğine kurşun yemiş, sol kol hafif sakat. Lakin Çolak Ali öylesine silah kullanırmış ki, nam salmış, üstelik gözü kara mı kara? Sal ki ordu üstüne yürüsün tek başına. İstanbul hükümetinin sadrazamlık koltuğunda o rezil alçak emperyalizmin rezil işbirlikçisi damat Ferit oturmaktadır. Rumelili Çolak Ali'nin iki kardeşi Rumeli'de dağdaki vuruşmalarda şehit olmuş. Rumeli'de Türklerin nasıl katledildiklerini yaşamıştı. Hayata dair bildikleri onlardı. kendi hayatına dair tek hatırası kavuşamadığı sevdalısıydı. Rumeli'den Anadolu'ya göç zamanı kaybetmişti onu. Hep beraber hayata dair konuştukları bir gün Rumeli'de Çolak Ali dalgın görünüyordu. Çolak Ali'nin dalgınlığı üzerine sordular. Ne haldir vaziyettir? Rumeli'li Çolak Ali, abe düşünürüm vurayım şu damat denilen herifi diye cevap verdi. Çakırcalı Mehmet Efe. Tam bu sırada Kasımpaşalı Muhiddin Bey'in yanına bir bıçkın geldi. Çolak Ali ne bilsin, bir şey yapacak sanmıştı. Birden eli beline doğru giderken tuttular, bizden dediler. Fesi hafif yana yatık bıçkın Muhiddin Bey'in yüzüne baktı. Muhiddin Bey söyle dedi, elde tedbir var. Bıçkın yavaşça silah işi dün gece tamam dedi, sustu. Yeni Bahçeli Yüzbaşı Şükrü iyi iyi, şimdi Mustafa Kemal Paşa'dan haber beklenecek. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiğinde görüşmüştü onunla. Rumeli'li Çolak Ali Mustafa Kemal Paşa adını duyunca o canım Rumeli şivesiyle işte şimdi olmaktadır bu iş. Mustafa Kemal Paşa'mızı bilirim Rumeli'den. Babam Çanakkale'de yanındaydı, çavuştu dedi. O masadakilerin kendi hayatlarına ait hatıraları azdı. Koca ömürler cephelerde geçmişti. Ne var ki cephe zamanlarında hayata ait çok şey yaşadılar. İstanbul'un artık esir İstanbul'un hayatına dair zamanlar yaşanmaktaydı. İstanbul'un mahallelerinde cephelerden dönmüş savaş zabitleri, askerler, kimisi sivil giyinmiş, kimisi yıkanmış, ütülenmiş savaş elbiseleriyle düşünceli ama öfkeli yürümekteydiler. Çakırcalı Mehmet Efe'den söz açılmış, anlattılar hatıraları. Daha çok önceki zamanda Çakırcalı Mehmet Efe vardı. İzmir, Muğla dağlarını tutmuştu. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa o zamanlar genç bir zabitti. Daha yeni kurmay olmuştu. Yeni Bahçeli onu ziyarete gitmişti. Çünkü damat Ferit'in kurduğu mahkeme henüz tevkif etmemişti. Ama tevkifine az zaman kalmıştı. Çakırcalı'dan söz ettiler. Halil Paşa beni Çakırcalı'nın üstüne göndermek istemişlerdi, gitmedim. Çünkü o bir kahramandı. O zamanlar reji zamanıydı. Fransızlar hakimdi tütüne. Ege'li çok çekmişti. Fransız kolcuları geçimleri için kaçak tütün eken köylüleri vurduruyordu. Çakırcalı onların da peşine düşmüştü. Silip süpürüyordu hepsini dedi. Dipnot. Reji. Kırım Savaşı ile başlayan iç ve dış borçlanma sürecinin sonunda 1875 yılında Osmanlı hükümeti borçlarını zamanında ödeyemeyeceğini açıklaması sonucunda alacaklı devletler ülkede toplanan vergileri kendi kurdukları bir teşkilat olan Düyun-u Umumiye vasıtasıyla toplamak istediler. Artık vergileri Osmanlı memurları yerine alacaklı ülkelerin kurduğu şirketin reji memurları toplayacaktı. Bunun neticesinde Osmanlı Devleti'nin en önemli gelir kaynağı tütün, tuz ve alkolden toplanan vergiler alacaklı ülkelerin kurduğu şirket olan reji şirketine 30 yıl süreyle bırakıldı. Böylece reji idaresi kendi memur ve silahlı kolcuları vasıtasıyla vergi toplamaya başladı ve toplanan bu vergiler Osmanlı'nın borcundan düşülmeye başlandı. İlk reji şirketi sözleşmesinin süresi 30 yıldı. Sözleşmeye göre şirketle ilgili olarak ortaya çıkacak adli ve ticari sorunların çözümünde Osmanlı mahkemeleri yetkili kılınmıştı. Tütün üreticilerinin rejiden ruhsat alması ve ürünlerini yalnızca rejiye satması şartı vardı. Ancak bu durum 42 yıl sürdü. 1911 yılında reji şirketinin kaldırılması ve 7 yıl süreyle bir devlet inhisarının kurulması kararlaştırıldı ve 1912 yılında bir tütün tekeli kanun tasarısı hazırlandı. Aynı dönemde Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları başlamıştı. Bunun yarattığı mali zorluklar nedeniyle reji idaresinin Osmanlı Devleti'ne 1.500.000 Osmanlı lirası borç vermesi koşuluyla şirket ayrıcalıkları 1914'ten başlayarak 15 yıl daha uzatıldı. 26 Şubat 1925'te tütün rejisi kapatıldı. 1 Mart 1925'te tütün rejisi Fransızlardan devletçe satın alındı ve tüm hak ve yükümlülükleri devlete devredildi. Devlet tarafından tütün hakları ile ilgili çeşitli kanunlar çıkarıldı. Çakırcalı Mehmet Efe dağda olduğu zaman da fakir köylünün düğününü yapar, bir köye köprü mü lazım? Köyün ağasına haber salardı, gayri köprü yapılsın. İtiraz mı mümkündü, köprü yapılırdı. Öyle iyiydi Çakırcalı Halil Paşa, demişti ki, şimdi lazımdı Çakırcalı. Lakin vurulmuştu Çakırcalı, türkülerini arkada bırakmıştı. Hayata dair zamanlar o türkülerde vardır. Saray Çakırcalı'ya eşkıya dermiş, ne eşkıyası? Fransız'a silah çeken eşkıya mı olurmuş? Adam gibi adam olunur. Ve ne çok severdi Mustafa Kemal Paşa Çakırcalı'ya ait türküleri. Çankaya'da Cumhuriyet zamanı ne çok dinlemiştir o türküyü. Ve de Rumeli türkülerini. Ah sen Rumeli, zamanın vatan toprakları, herkesin içimde kalmış bir yangındı. Anadolu'nun türküleri hepsi hayata dairdi. İstanbul'un işgali zamanları başlamıştı. İstanbul'un hayatına dair zamanlar. Bir vapur dönüyordu İstanbul'a, adı Akdeniz. Bizim olan denizde almış adını. Vapurda yurt dışında okuyan bir Türk çocuğu vardı. Hamdullah Supi Bey de aynı vapurdaydı. Hepsi vatan için vuruşmaya gelmekteydiler. Vapur Çanakkale önlerine gelmişti. Güverteye çıktılar, şehitliklere doğru baktılar. Hamdullah Supi Bey öne geçti, yemin etmeye başladılar ve şöyle demekteydi Hamdullah Supi Bey. Bedbaht Türk vatanının ufukları üstünde bir gün hayır sabahı doğarsa, biliniz ki o sabah genç ve kızıl kanlarınızın coşa coşa aktığı bu ufukların üzerinde doğacaktır. Size minnettarız. İstilaya uğrayan vatana dönen bu gençler karşınızda el bağlayarak, gözleri yaşlı kardeşleriniz vatana karşı vazifelerini yaparak size borçlarını ödeyeceklerdir. Hamdullah Supi Bey daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yanında kalpaklı bir kuvvacı oldu. Hayatının sonuna kadar da öyle kaldı. Teşkilatlanma çalışmaları hız kazanıyor. Rusya'da Bolşevik ihtilali olmuştu. İstanbul sokaklarında artık Rumlarla birlikte İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar ve Rusya'dan kaçan Rus asilzadeleri, baronları, prensleri de dolaşıyorlardı. Nişantaşı, Şişli, Beyoğlu'nun varlıklı evlerinde balolar verilmekteydi. Rusya'dan kaçıp gelenler İstanbul'da yeni bir hayatın içindeydiler. Sokaklarda zamanın Rum ve Ermeni azınlıkları işgalin sevincini yaşamaktaydılar. Cephelerden yeni dönmüş subaylar bu nümayişlere, yani gösterilere bakarlarken bir hesap zamanının ne zaman gelebileceğini kendi aralarında konuşmaktaydılar. Mustafa Kemal Paşa Beyoğlu Havva Sokak'taki gizli karargahında teşkilatlanma çalışmalarına hız vermişti. Henüz 40 yaşına bile gelmemişti ama cephelerdeki hayatı sanki 100 yıllık bir hayattı. O sıralarda Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü Bey'e ileride Anadolu'ya kuvvayi milliyecileri ve silahları kaçırmak için önemli bir yer olan Gebze Boğazı'nı daha 1919 yılı geçmeden tutturmuştu. Bu arada haber alınmıştı ki Şile ve civarında Rumlar Türk köylerini basmaktadır. Yenibahçeli Yüzbaşı Şükrü'nün yanına Doktor Fahri Bey'in yerleştirilmesi gerekmekteydi. Bunun için de bir tertip düşünüldü. O sırada İstanbul Sağlık Müdürü Ekrem Bey'i de Doktor Fahri Bey bir gazetede yazdığı yazı yüzünden karakola alınmış ama Yüzbaşı Dayı Maksut bu işi halletmişti. Doktor Fahri Bey'e İstanbul Sağlık Müdürü Ekrem Bey'i görmesi haberi ulaştırıldı. Fahri Bey Ekrem Bey'in çalışma odasına girerken ne olacağını düşünüyordu. Ekrem Bey vakit geçirmeksizin Doktor Fahri Bey'i Gebze Hükümet Doktorluğuna tayin ediverdi. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Ekrem Bey'e icap eden emri gizlice göndermişti. Peki bu Ekrem Bey kimdir? Ekrem Bey bir zaman sonra milli mücadele ve Anadolu ihtilali ardından ilan edilen Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanlarından olacaktı. İş o tayinle de kalmamış, Ekrem Bey gereken haberleşmeler için Doktor Fahri Bey'e zaman zaman İstanbul'a inebilmesi için gereken izni tayinle birlikte sağlayıvermişti. Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezaretindeki arkadaşlarını ziyareti sürdürüyor, sonra da eski arkadaşlarının yaşadıkları Bekir Ağa Bölüğü hapishanesini ziyaret ediyordu. Sonraları Bekir Ağa Bölüğü hapishanesinden bir fırsatını bularak kurtulacak ve milli mücadele ve Anadolu ihtilaline katılacak olan önemli isimlerle Cumhuriyet döneminde bakan olacak çok isim de o hapishanedeydi. Mustafa Kemal Paşa o ziyaret günü de yine arkadaşları ile uzun uzun konuşmuştu. İstanbul'un soğuk kış geceleri, sokak başlarında yanan solgun sokak lambaları, o lambalara düşen kar taneciklerinin hemen erimesi bir başka manzaraydı. Artık kuvvacı olup Dayı Maksut'un emrine giren İstanbul'un eski bıçkınlarından Kehribar Ali ile cephelerden yeni dönmüş Üsteğmen Faruk, teşkilat merkezinden gece çıkmışlar evlerine dönmekteydiler. Yolları Rumların çoğunlukla yaşadığı Tatavla'dan geçiyordu. Arkalarında üç kuvvacı daha vardı. Bir meyhane önünden geçerlerken kapıdaki Yunan bayrağına gözlerini dikmişlerdi. İçeriden gelen avaz avaz şarkılar birden canlarını sıkmıştı. Şöyle bir bakıştılar ve o anda kapıdan öyle bir öfke ile girdiler ki o şen şakrak meyhane birden göz açıp kapayıncaya kadar yangın yerine döndürülüvermişti. Ve İstanbul'da o gece böyle geçti. İstanbul sokakları bir gelecek zamanın öfkesini yaşayan Türklerin öfkesini duyuyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 119.